NBA Agents'tan herkese merhaba. Türk Anonu'nun yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben bu hafta bölüme başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapacağım izleyicilerimize. YouTube'daki içeriklerimizin podcast olarak Spotify üstünden de ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra hızlı bir şekilde Ömer Faruk'la programı açıyorum. Ömer Faruk'un bu haftaki performansını nasıl buldunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
Ömer Faruk bu hafta şöyleydi. Yani zaten tek maç oynadı bildiğim kadarıyla ve Charlotte maçında Miami Heat'in dönüş yapmasını sağlayan faktörlerden biriydi. Dediğim gibi geçen hafta da söyledim. Ömer Faruk'un oyuncu karakteri Miami Heat'in organizasyon karakteriyle çok örtüşüyor. Devamlı savaşan ve parçalayan bir oyuncu Ömer Faruk. Gayet iyiydi. Zaten iyi istatistikler verdi. Kanalımızdan da bu arada Ömer Faruk'un bu performansını izlediyseniz bile bir daha izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda da Ömer Faruk'la ilgili benim söyleyeceğim şöyle bir şey var. Kolay pozisyonları bitirmekte problem yaşıyor. Yani bence onun için sezonun devamı adına geleceğini belirleyecek şeylerden biri bu olacak. Bu pozisyonları ne kadar rahat bitirirse o kadar işe yarar bir parça olarak görülecek Ömer Faruk. Ve alacağı dakikalar da buna göre artacaktır diye düşünüyorum. Pota altında bu pozisyonları rahatlıkla bitirebilmesi lazım. Verdiği istatistikler iyi ama pozisyon olarak bitirişlerinde bir sıkıntı var diye düşünüyorum.
Süre bulmak için biraz fazla temkinli oynuyor diyebilir miyiz? Yani bu atışları yaparken hani iki kere düşünüyor gibi. Kaçırır mıyım işte, daha iyi bir alternatif var mı, ona mı dönsem tarzında.
Yani kesinlikle bir çekingenliği var yani. Fazla düşünmemesi lazım bana kalırsa.
Yani bu hafta garbage time diye adlandırdığımız anlarda sahadaydı Ömer. Bir tanesinde yani 10 sayıdan takımın geri dönüşünde çok büyük pay sahibiydi ama pot altında inanılmaz bir dominasyonu vardı. Çünkü sahadaki herkesten 10 santim uzun. Herkes yani çok kısaydı Ömer'e göre. O yüzden çember altında inanılmaz domine edebildi. O yüzden hani bu haftaki maçları Ömer için referans almak doğru olmaz. Ama normal sezonunda dediğiniz gibi kendine daha güvenerek ve daha kararlı bir şekilde oynarsa dakikalarını arttırır. Yani sen mesela süreni arttırmak istesen bir takımda temkinli mi oynarsın yoksa risk alarak
kesinlikle
mı oynarsın?
Risk alırsın yani. Çünkü orada zaten kaybedeceğin bir şey yok. Aldığın süreyi kaybedemezsin. Zaten az bir süre alıyorsun. Yani o sürede her türlü seni sahaya atacaklar. Orada biraz daha ısırıp hani şahsi oynamak demeyeceğim. Hani böyle bir kısa olsan evet, bir uzunu çağırırsın kendi ama hani gelen topu da kendin değerlendirmek daha mantıklı olabilir etrafındakileri düşünmek.
Ya en azından kendine daha güvenerek attığını hissettirmen gerekiyor bence de insanlara.
Bu arada tepedeki üçlük atışlarında mesela direkt hiç düşünmeden tereddütsüz yolluyor.
O biraz daha işte bana kalırsa hani oyunun içinde onun alışık olduğu bir pozisyon ve yani ona güveniyor onu atarken. O yüzden onu çok tereddüt etmeden bir de onları da atmazsa hani top oraya geldikten sonra hücumda ciddi bir aksama yaşıyor Miami.
Evet.
Şeyi de söylemişsiniz de işte yorumlara işte garbage time'da yok ki.
Tamam onu ben girecektim. Aynen. Yani, o zaman ben...
Drop'a da lafı atın.
Tamam. Bir de şöyle bir eklemem olacak benim. Onu sizin biraz da dile getirmenizi isteyeceğim. Garbage time'ın tam ne olduğu konusunda bir soru işareti var bence. Bu hafta paylaştığımız videoların altında özellikle bununla ilgili bir tartışma var. İsterseniz buna bir açıklık getirin.
Yani garbage time oynadığın takım, yani iki takım maçın sonucundan bağımsız bir şekilde normalde süre almayan oyuncularını oyuna aldığında ve hani havlu atıldığında diyeyim. Garbage time denir buna.
Ya benim aradaki için farkla ya da kalan süreyle bir alakası yok. Bu aslında ilk 5 oyuncuların ya da ana rotasyon oyuncularının çıkıp işte maçı 5 atıyorum maksimum 8 dakika ile bitiren oyuncuların sahaya girmesine denen süre. Yani bunun ne skordaki farkla ne de kalan süreyle aslında alakası var.
Yani aslında farkla biraz alakası var. Ama hani Spoelstra o vakitte, o farkın 11 sayı olduğu vakitte bu oyuncuları deneyip ne reaksiyon vereceklerini görmek istedi yani.
Dilerseniz geçen hafta hamama girip terleyen bir isimle devam edelim. Cedi Osman. Geçen hafta hamama girmek biraz yaramış gibi geldi bana kalırsa. Bir ter attı, kendine geldi. Bu hafta biraz daha Türk basketbol severlerin ya da işte NBA'deki Cleveland taraftarının beklediği ve istediği tarzda bir performansla haftayı kapattı Cedi.
Sözlerimize kulak asmış diyorsun yani kendisi
yani,
için.
Yani NBA Agents takipçisi mi bilmiyorum. Ama umarım söylediklerimiz kulağına gitmiştir ki gitmiş gibi duruyor. Performansını göz önünde bulundursak. Siz ne söylersiniz bu haftaki performansıyla alakalı?
Yani Cedi geçen haftaya göre zaten net kendini gösterdi. Ama aslında oyunundaki büyük etken şutu girdi yani geçtiğimiz Indiana maçında. İkili oyunlarda mesela Mobley'i gördüğü bir pozisyon hatırlıyorum. Yani ikili oyunları oynamasını istiyorlar onun. Cedi de bunu oynayabilecek bir adam. Zaten oyun görüşü, oyun zekası gayet yüksek bir oyuncu. All around dediğimiz tipten bir oyuncu. Bunları yapacak. Elit seviyede yaparsa ne ala, kendisi için çok iyi olur. Ama pik üzeri bulduğu şutlar, bunları denemeleri bence onun için en verimli olaydı. Yani bunları denemesi, yani onun da özgüven olarak yüksek olması lazım ki artık zaten NBA'deki 5. senesi olduğu için bu konuda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Şutu girdiği sürece, enerjisi yüksek olduğu sürece Cedi Cleveland için de, NBA'in geneli için de değerli bir parça her zaman.
Bir süredir bu enerji, yani sahaya kattığı enerji konusunda geçtiğimiz seneler, özellikle bu LeBron'lu senelerindeki enerjisine uzak olduğu söyleniyor. Bana kalırsa, yani katılıyorum tabii ki öyle. İzlediğimiz şeyde de yani çok net bir şekilde bu belli oluyor. Fakat bunun biraz genel performansına bağlıyorum. Sonuçta yani sahada istediklerini yapamadığı takdirde o enerjiyi de vermekte zorlanıyor olabilir. Bu şutları girdikçe işte biraz daha kendini rahat hissettikçe o işleri de yapmaya da tekrar dönebileceğini düşünüyorum ben.
Yani bir de affedersin. Bir oyuncunun kendini sahada rahat hissetmesinin en büyük etkenlerinden biri de takım içi organizasyondur. Yani Cleveland'da böyle iyi bir organizasyon yok. Sen kendini rahat hissedebileceğin, böyle konforlu hissedebileceğin bir şey yok. Yani Cleveland, LeBron James gittiğinden beri aslında organizasyon olarak hiçbir şey göstermedi. Bir düzen göstermedi yani bana kalırsa. Bu da Cedi gibi Avrupalı oyuncuları etkileyebilecek bir durum yani.
Ya bence de Cedi için şöyle bir dezavantajı var. Geçen hafta da söylemiştim. Cedi her şeyi biraz yapan ama hiçbir şeyi çok iyi yapmayan bir oyuncu olduğu için hani antrenör ondan ne istiyor, oyunculara ondan saha içinde ne bekliyor o konuda bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Hem takımdaki oyuncular için hem Cedi'nin kendisi için ama bu şekilde şut atarsa yani böyle istikrarlı bir şut performansı olursa ben hani topun Garland, Sexton gibi oyuncularda olduğu bir takımda hani Cedi'nin de topa yön verip hani kendi kararını verebileceğini düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. O her şeyi biraz yapan oyuncu yaşını geçti bence. O hani böyle daha erken yaşta istatistik kağıdını ya da maçın her anda her şeyi müdahale edebilecek o genç enerjisi yaşını geçti. Artık hani net bir şeyleri yapması gerektiğini düşünüyorum ben.
Bir şeyde uzmanlaşsa.
Evet, kesinlikle. Katılıyorum. Bir diğer performansımız biraz inişli çıkışlı bir hafta geçiren Furkan Korkmaz. Geçen hafta programda konuşmamız üstünden çok tepki aldığımız bir isim. Ben biraz yanlış anlaşıldığımızı düşünüyorum söylemlerimizde. Ama bu hafta yani mesela 27 sayılık gerçekten çok güzel bir maçı var. İşte ne söylediysek aslında tersini yapmış ama hani biz bunları yapabildiğini biliyorduk zaten Furkan'ın. Yani gerek altyapıda karşılıklı oynadık. İşte senelerdir yakından takip ediyoruz. Fakat bir diğer maçta da aynı süreyi alıp neredeyse yani 2 dakika daha az oynayıp skandal bir maç çıkardı. Yani bu Furkan'ın inişli çıkışlı performansını siz neye bağlıyorsunuz? Ya da hani bu bir ritme oturacak mı sizce?
Yani Furkan geçen yani 27 sayılık maçta mesela saha içinde gerçekten yani profil olarak baktığında Philadelphia'nın en yüksek profilli oyuncusu diyebiliriz bence saha içinde. O yüzden topun Furkan'a emanet edilmesi o maç özelinde çok normal ve Furkan o maç günündeydi. 27 sayı attı. Bence çok çok da iyi oynadı ve bir sonraki maçlar hatta normal sezon içinde dakikalarını arttıracak bir performanstı. Çünkü yani ben bunu yapabiliyorum. Top elimde olduğunda da bir şey yapabiliyorum mu gösterdi. Ama şimdi ben söylediğin eleştirilere bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi Furkan'ın biz oyun kuramayacağını ya da Furkan'ın elinde topla verimli olamayacağını zaten söylemiyoruz ama Philadelphia'nın bu Furkan'ın o haline ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Heh, yani kesinlikle. Furkan'ın topu elinde olduğu basketbol oynamasına ihtiyacı yok Philadelphia'nın. Top elinde değilken yaptığı yani alanı açış ve ona hazırlanan şut pozisyonlarında şutu kullanımına ihtiyacı var. Öyle olduğu için Furkan şimdi şut atmaya devam etmesi lazım. Yüksek yüzdeyle atması lazım ama işte o 27 sayı attığı maçta dahil olarak söylüyorum. 27'de 7 üçlük atmış. %26'ya falan tekabül ediyor yani. Ve gerçekten çok düşük bir yüzde bir şütör için hani %26 ile şut atan bir insanı risk edersin. At dersin evet. Yani bırakırsın. Bu yüzdenin kesinlikle artması lazım süre alması için.
Yani zaten dediğimiz gibi Philadelphia eksik kadro, belli bir düzen varmış gibi gözükmüyor. Ama mesela Philadelphia'nın da Furkan'dan hala vazgeçmemiş olmasının yani sebeplerinden biri Furkan'ın ara ara sezon içinde böyle performanslar ortaya koyması. Kritik anlarda eli titremeden şut atıyor olabilmesi. Bunları sezon içinde de yapacaktır, böyle rakamlar verecektir. Ama zaten Furkan'la ilgili en büyük sıkıntı bunu genele yayaması. Yani genele yaymış olsa zaten her maç 27 atsın demiyorum da 10-15 sayı bantlarında dolaşan bir oyuncu olsa her maç zaten daha üst profil bir oyuncu olacak yani Furkan. Senin dediğin gibi Furkan'dan aslında Philadelphia 76ers'ın beklentisi, çok uzun söyledim ismini. Yani bir 3&D dediğimiz oyuncu olabilmesi. Zaten Furkan'a işte kilo aldırdılar, kalıplanmasını sağladılar, savunmada bir şeyler bekliyorlar ve nokta şut atmasını bekliyorlar. Furkan'a pozisyon, Furkan gibi şutörlere pozisyon hazırlıyorlar. Philadelphia'nın olayı bu yani. Furkan bunu yaptığı sürece Philadelphia içinde, işte daha önce de dediğim gibi NBA içinde her zaman değerli bir oyuncu olarak kalacak yani.
Kesin katılıyorum. Bir de şöyle var, işte kilo aldırdı, biraz daha fiziken genişledi falan diyoruz. Son bu 27 sayı attığı maçta hani bence bu çok aşikardı. Çünkü içeri penetreleri daha güçlü oldu. İşte o backdoor katları daha fazla atmaya başladı vesaire vesaire. Bir de bu top yönlendirme kısmına geleceğim ben. Biraz oraya takıldım. Furkan'ın elinde kesinlikle topla üretebilen bir oyuncu. Buna asla bir şey demiyorum. NBA'ye gitmeden önceki senelerde özellikle bu Bamvit senesi vardı. Şampiyonlar Ligi'nde genç oyuncu seçilmişti. Yani Bamvit'te topu veriyorlardı ve Furkan orada isolation oyununu oynayıp bütün sene ciddi performans sergilemişti. Yani bundan hiçbirimizin şüphe ettiğini düşünmüyorum. Sadece NBA'de bu rolü Philadelphia'ya ne kadar verecek, yani ne kadar bu rolü istiyor'yu tartışıyorduk biz aslında ya, geçen hafta.
Ben mesela ona da bir yerde katılmıyorum. Bence mesela Furkan'ın bir 3&D oyuncusu olması Philadelphia'nın öncelikli isteği değil. Bence Furkan bir Seth Curry tarzı bir oyun oynasa bence Philadelphia çok daha rahatlar.
Onun da yeni
çok
hali
daha
yani.
Mutlu olur. O da ama üstüne kalktı. Şimdi Seth Curry en kötü gününde bile şut tabii sokan bir adam. Evet. Şimdi top elinde Seth Curry'nde. Bazı anlarda topa yön veriyor Seth Curry ve o topu atacak kişi olarak, tehdit olarak savunma onu algıladığında hücum rahatlıyor. Ama şimdi Furkan o istikrarı top elindeyken veremediği için ister istemez Onat'ın söylediği gibi bir trendy oyuncusu haline yönelmek zorunda kalıyor bence.
Aslında Cedi ile, yani Cedi için söylediklerimiz de bir yerde kesişiyor yani. Furkan da mesela her şeyi gerçekten yapabiliyor. Ama işte biz ondan mesela çok net bir şekilde şut atmasını bekliyoruz. Ama o şutu o netlikte atamadı yani. O yüzdelere çıkamadığında dediğin gibi her şeyden biraz yapıyor ve bir isim konduramıyoruz ona aslında saha içinde.
Bir de şöyle bir şey var mesela Seth Curry, yani Furkan ne kadar çevik Seth Curry'e göre? Seth Curry bence daha çevik, daha atik bir oyuncu yani. Kendine pozisyon evet yaratabilme konusunda ona büyük avantaj sağlıyor bu durum. O yüzden de hani zaten Furkan fiziğinde daha uzun bir oyuncunun o çevikliğe ulaşabilmesi zor bana kalırsa. Ben öyle olduğunu düşünüyorum yani en azından.
Son temsilcimiz Alperen'e geçiyorum. O da iyi bir hafta geçirdi. Double double'la bitirdiği bir maç var. Fakat ben yani eleştireceğim biraz. Her ne kadar double double'la bitirse de sayılarının çoğunu çizgiden buldu ve ben bunun kendi hatası olduğunu düşünüyorum büyük ölçüde yani. Çünkü evet mesela fiziksel anlamda bazı pozisyonlarda kısa kalabiliyor diğer uzunlara karşı ama bunu işte pozisyon bilgisi, yer tutması, gerek fiziksel kuvvetiyle biraz Karl Heinz'e benzetiyorum EuroLeague'deki oyun tarzı olarak Alperen'i. Bir şekilde kapatıyor. Ama özellikle mesela işte pick and roll oynuyorlar ya da bu kısaların pot altına verdiği toplar, o topu tuttuğu pozisyon diyeyim yani. Genelde derler ya altında göğüsten aşağı indirmeyin uzuna. Çünkü Indian kısaların elleri devreye giriyor ve Alperen bence bu kadar çizgiye gidip saha içi isabetli bu kadar düşük yüzdeli oynamasının sebebi o topu sürekli aşağı indirip kendini pozisyonu zora sokması. Ya ben böyle düşünüyorum. O yüzden biraz eleştireceğim. Onun dışında hücumda bazı pozisyonları çok zorladığını ve pozisyonun sonunu düşünmeden hareket ettiğini düşünüyorum. Bu da üstün hücumlarını bazen zora sokuyor ve top kaybına falan yol açabiliyor.
Yani perimetrede aldığı toplarda genelde pası düşünüyor. Geçen hafta da dediğim gibi yani takımın oyun kurma organizasyonunda gerçekten çok önemli bir rolü var. Bu açıdan iyi ama devamlı pası düşünüyor olması da biraz pota altında onun bıktırıldığını gösteriyor. Yani o sertliğe, bu atletikliğe daha alışamadı. İlla ki fiziksel gelişim gösterecektir. Bu dezavantaj da zaten pota altında rahatça bitirmesine engel oluyor. O yüzden kolay pozisyonları bitiremiyor yani. Bu da onun için problem oluyor. Ama dediğin gibi yani istatistikler iyi. Ama biraz da göz boyuyor yani her şey güllük gülistanlık gitmiyor orada bana kalırsa. Ama iyi yani.
Ya orada desteklediğim ve gerçekten beni mutlu eden şey rebound performansı. Çünkü ne kadar hani kısa kalıyor, işte fiziksel anlamda eksik falan desek de pozisyon bilgisi bence o yaştaki bir oyuncu için çok üst düzey. Ve gerçekten en doğru pozisyon alıp bir şekilde tüm reboundları yani almasa da bir şekilde elini uzatıyor, kolunu uzatıyor. Yani o topu kendi takımına ulaştırmaya çalışıyor bu. Son maçında özellikle yani ben dikkat ettim. Almadı fakat Houston'a kazandırdı. Mesela bir hücum var. 3 defa ya da 2 defa top atılıyor. Alper hiçbirinde rebound almayıp hepsini bir şekilde takımın hücumunu devam ettirecek yönde topu kazandırıyor. Yani bunlar çok önemli şeyler bence. Kağıt üstüne işlenmese de Houston için çok, onun için de çok olumlu hareketler.
Yani bence şimdi Alperen için yüzdesinin düşük olmasını eleştirmekte bence kesinlikle haklıyız. Evet düşük olabilir. Ama bence şu an Alperen'in şöyle bir sorunu var. Geçen yıl işte Süper Lig'de, Basketbol Süper Lig'inde Julius Randle tarzı diyeyim, Bully Ball tarzı diyeyim hani. O tarz bir basketbolla 25 sayı, 15 reboundlar falan yaparken fiziksel olarak karşılaştığı insanlar şu an karşılaştırdığı insanlara göre çok fiziksiz. Ve ister istemez geçen sene böyle bir basketbol oynayarak hani takımı bir yere getirdi. Playoff yaptı Beşiktaş mesela geçen sene. Hani takımın lideri Alperen de geçen yıl. Öyle olduğu için o basketbolu bu yıl NBA'ye adapte ederken böyle bir süreç olması bence çok normal. Yani neyi atabileceğini, neyi atamayacağını, vücudundaki gücün ne kadar olduğunu anlaması için bence daha çok fazla maça ihtiyacı var. Ve önünde çok uzun bir süre var bunu anlaması için ve kendini geliştirmesi için de aynı zamanda. O yüzden yüzdesinin düşük olması bence çok büyük bir sorun değil ve mesela bence faul çizgisine gitmesi iyi bir şey. Çünkü faul alan oyuncu demek hani takıma rahatlatan evet, oyuncu kesinlikle demek aslında. Ama senin dediğin gibi işte topu aşağı indirerek faul indirdiği için faul çalınıyorsa evet tabii ki bu bir sorun.
Yok benim oradaki zaten takıldığım konu topla buluştuktan sonraki harekete başlama evresi. Yani o topu hiç aşağı indirmese ben eminim ki o faullere de maruz kalmadan daha fazla sayı bitirecek yani pot altı bitirebilecek. O topu biraz aşağı fazla indiriyor. Diğer söylediklerine katılıyorum. Bence de NBA'in şeyini ayar uyduracak bir yerden sonra kendini oraya evriltebilecek bir zekaya sahip. Yani oyun zekası kesinlikle sahip. Şu an biraz geçen seneden kalma alışkanlıkların fazla üstüne gidiyor gibi. Bir de tepede buluştuğu pozisyonlarda 3 sayı performansını biraz arttıracağını düşünüyorum ben. Normal attığından uzak bir performans olduğunu düşünüyorum.
Çember savunmasını nasıl buluyorsunuz peki Alperen'in?
Ben çember savunmasını gayet yeterli buluyorum ya.
Ben de gayet yani başarılı olduğunu düşünüyorum.
Blok istatistiklerine bakıyorum hani. Evet. Gayet iyi bir
istatistik. Yani çok iyi top takibi var ve bu ona genelde blok olarak
geliyor. Ama hissiyatı iyi yani.
Evet. Hissiyatı bence de çok iyi ama bence orada birini iyi çember koruyor diyebilmek için içeri giren insanın caydırması gerek. O caydırmayı yapıyor mu Alperen? O konuda biraz şüpheliyim şu an için. Çünkü yani fizik olarak da küçük zaten. Yani
onun için biraz sezonu takip edip daha fazla net yorum yapılabilir. Ama ben özellikle yani bu Spurs maçında hani bloklamadığı pozisyonlarda kısaları çok bozduğunu, yani bozduğu dikkatimi çekti ki o da aslında yani pota savunmada önemli bir faktör.
Kesinlikle.
Bir şey söyleyeceğim. Mesela Ömer indirmiyor topu.
Evet.
Daha fazla şey.
Onda o fundamental var.
Bir de mesela Alperen sürekli yok hiç yok hiç diyor ya. Hani ona örnek veriyorum. Bir tane daha öyle bir ayak hareketiyle dönüp de potayla buluşamadı şimdiye kadar mesela Alperen.
Ya dönse bile bitiremiyor abi. Abi. Bitirmiyor.
İndirdiği için ben kalırsa veriyorlar.
Sırtı dönüp kaldığı zaman da orayı geçemiyor mesela adamı.
Ya şeyde var ama son maçta var öyle birkaç tane. Sırt dönüp oluyor. Baseline'dan dönüp ya dışarı veriyor ya bir fake üstü falan bitiriyor.
Evet. Ama çok zorluyor mesela. İşte hani Jokic gibi böyle bir anda geçip de
Jokic'le karşılaştırınca Alperen'in yaptıkları biraz fazla zorlama kaçıyor. Evet. Çünkü adam daha kolay basket atan bir insan yok benim için. Görüntü olarak adam minimum eforla sayı atıyor yani ama Alperen'in bence demek istediği şey hani topu elime alayım, işte o post-up'larda oynayayım, işte bir şeyler yapayım, dışarıyı göreyim, topu dağıtayım hedefiyle yok için diyor bence ama o fiziksel güce gelmesine çok var daha bence çünkü dediğin gibi yani geçip atamıyor adamı. İte kaka oynayamıyor. Geçen sene ite kaka oynuyordu rakiplere karşı.
Evet. Abi dilerseniz haftanın oyuncusu kısmına gelelim. Onat sen ilk haftanın oyuncusu seçeceğin kim?
Adayı. Yani haftanın oyuncusuna Alperen Şengün diyeyim ben. Çünkü izleme hoşuma gidiyor. Hani genele yayılan bir performans olmadığı için seçmekte zorlanıyorum ama Alperen Şengün'ü gerçekten izlemek keyif.
Ben de Alperen Şengün diyorum çünkü Houston'ın daha ana rotasyona dönerek geçirdiği bir haftaydı ve ana rotasyonda süre aldığı bir haftaydı. Hani o Kevin Porter Jr., Jalen Green'le falan aynı sahada olmak çok kolay olmasa gerek benim için bir uzun olarak. Kesinlikle. Çok kolay değildir ama bence ona rağmen çıkarttığı istatistiklerle oynadığı oyun umut verici.
Peki haftanın performansı? Ben de mi?
Şey, sen de.
Haftanın oyuncusuna... Ben burada Celi bir şey...
Celi mi desen acaba? Celi de bence.
Haftanın... Ben bugün amma sokacağım birazdan.
Celi de...
İkisini de yap, aynen.
Celi de...
Ya ben ikisini de yap. Ben haftanın oyuncusuna Celi demek istiyorum. Çünkü geçen hafta amma soktuk. Bunun üstüne aslında ondan beklediğimiz ve istediğimiz performansları bu hafta sergiledi. Bu yüzden ben mutluyum. Ben
geri dönüşe haftanın... saygı duydum öyle
kesinlikle
mi?
Kesinlikle geri dönüşe saygı duydum. Tamam, o yüzden haftanın yani. Oyuncusu Cedi diyorum. Haftanın performansı yani isterseniz bunu ufak açıklayayım. Haftanın oyuncusu ile haftanın performans tek maç üstünden değerlendiriyoruz. Haftanın oyuncusu biraz daha haftanın genel o hafta neler yaptı, nasıldı olarak değerlendiriyoruz. Haftanın performansı da kimi söyler?
Furkan Korkmaz'ın Brooklyn Nets performansı diyorum ve susuyorum.
Ben de Alperen Şengün'ün 15 sayı 12 rebound 3 blokluk performansı diyorum. Niye Furkan'ı seçmediğimi söylüyorum. Çünkü Furkan Philadelphia'da normal sezonda süre alacak hiç kimsenin olmadığı bir maçta 27 sayı attı. Kesinlikle. Bu kesinlikle onun için çok büyük bir artı. Ama bence Alperen'in 15 sayı 12 rebound'u onun öyle bir maçta attığı 27 sayıdan daha değerli.
Ben sana katılmakla beraber ben de Furkan'ı seçiyorum yani. Sen söylediklerine katılıyorum ama hani güzel bir performanstı. Keyif verdi izlerken gerçekten. Bunları evet. Yapıyor oluşu beni mutlu etti NBA'de öyle bir performans görmek.
Attığı sayılar falan güzeldi.
Güzel değil mi? Güzel yani.
O ne oluk pas.
Tabii güzel paslar var. Yani her şeyden önce özgüveni çok üst düzeydi maçta. Yani hiç çekinmedi top atarken. Hiç düşünmedi. Bunlar olumlu şeyler.
Ben bence genel öyle bir sıkıntısı yok zaten. Yani. Hatta o başka bir sıkıntıya dönüşüyor. Evet, devamlı öyle bir sıkma durumu var yani. O.
Haftanın hamama gireni. Ben ilk yorum bunu da ben yapmak istiyorum. Yine belli bir kitleyi karşımıza alacağız bu yorumda ama çekinmeden burada Furkan'ı söyleyeceğim. Abi çünkü sen 30 dakika oynayıp 32 dakikada 27 sayı attığın bir güzel bir maç var. Yüzdeli paslar, asistler, ribaundlar her şeyde varsın. Babacım 2 gün sonra çıkıyorsun maça 30 dakikada 7 sayı, 9'da 2 saha içi, 5'te 1 3 sayı. Hani nerede oradaki Furkan, nerede buradaki Furkan? Yani aldığın süre aynı 2 dakika için mi her şey değişti? Hani ne oluyor bu istikrarsızlık ne? Şimdi az önce konuştuk yani böyle olacaksa Trendy'den öteye geçemez yani. Adamlar sana o 27 sayının ödülü olarak veriyor. Bir 30 dakika daha veriyor. Bakalım neler yapacak. Yani senin burada çıkıp 7 sayıdan fazlasını yapman lazım bir şekilde. Yani en azından çift tane görmen lazım diye düşünüyorum.
Ben kimseyi sokmuyorum bu hafta ama. Biraz politiyim bu aralar. Yorumlar beni sindirdi. Kimseyi sokmuyorum ama her şey...
Çakma Tom Cruise yorumu seni biraz etkiledi herhalde geçen hafta.
Evet kötü oldu benim için. Ama iyidir yani Tom Cruise'a çakması da olsak bereket versin.
Geçen gün son aynı fotoğraflarını gördüm. Hiç iyi durmuyordu ama senin
prime... İşte onu ona benzetmişlerdir belki o da sorun değil. Neyse oraları geçelim. Her şey yolunda bu hafta. Türk oyuncular çok iyi. Her şey güllük gülistanlık. Herkese iyi seyirler diliyorum.
Ben de bu hafta kendime daha çok güvenerek Furkan diyorum. Onayınızı da istemiyorum bunun için.
Benim onayım var çünkü yani bu 30
ben istemiyorum. Ben istemiyorum ama sebebi şu. Sebebi şu benim de. Aynen senin dediğin gibi istikrar sorunu olduğu için Furkan'ı koyuyorum. Kendine daha güvenerek ve daha yüksek yüzdeyle attığı sürece hamama girmez. Hamama girmek ona haftaya iyi gelecektir. Çok yüksek ay haftanın oyuncusu Furkan diyeceğiz.
Cez'de gördük bunun örneğini.
Aynen öyle.
Bir şey biliyoruz ki biz de burada.
Ayaklandırdık adamı işte.
Kesinlikle.
Ben bu hafta Kutlay Boya'yı hamama sokuyorum o zaman. Böyle yani bu yorumlara kulak asmayan tavrı hiç hoşuma gitmedi.
Kendine gelsin diyorsun.
Kendine gelsin. Haftaya bu yorumlara kulak as. Lütfen.
Türk Hamamı'nın sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.
Spotify falan sokmuş.
Tamam tamam diyeceğim ama sonradan aklıma yani.
Başta demedim ya zaten.
Dedim de bir daha diyeyim tamam. Yani. Türk Hamamı'nın sonuna geldik. Bizi YouTube'dan takip etmeyi, Spotify'dan podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.